1900'lü yılların başlarında ulaşım teknolojisinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler o yıllarda büyük bir devrim olarak adlandırılıyordu. İnsanoğlu hayatını kolaylaştıran bu gelişmeleri büyük bir coşkuyla karşıladı ve kısa sürede bu yeniliklere uyum sağladı. Daha bir yüzyıl bile geçmedi ki jetler, hızlı trenler, akıllı arabalar hayatımıza yerleşti. Eskiden günlerce süren yolculuklar birkaç saatte tamamlanır oldu. Teknolojideki gelişmeler yalnızca modern ulaşım araçlarıyla sınırlı kalmadı. Sağlık, bilgi ve iletişim başta olmak üzere birçok alanda teknolojinin imkanları dev boyutlara ulaştı. Hayatımızın her alanını donatan teknoloji, bizlere büyük bir kolaylık ve hız, dolayısıyla konfor ve zaman kazandırdı. Bir yüzyıl sonrasında hayatımızda nelerin değişeceğini söyleyebilmekse güç. Şimdilik o yılları ancak hayal edebiliyoruz.
İnsanların birçoğuna göre yaşadıkları modern binalar, kullandıkları arabalar, bilgisayarlar, televizyonlar ve sayılamayacak kadar çok tüm teknolojik ürünler yalnızca insan yapımıdır. Oysa biraz daha derin düşünüp bilinçli bir inceleme yapıldığında görülecektir ki bu gelişmelerin arkasında çok önemli bir gerçek vardır. Teknoloji de Allah'ın insanlara olan rahmetinin bir örneğidir ve tüm bunlar için Allah'a şükretmek gerekir. Şimdi bu incelemeyi birlikte yapalım ve teknolojinin neden Allah'a şükretmemizi gerektiren bir nimet olduğunu birlikte görelim.
Kullandığımız teknoloji ürünlerini düşünelim. Arabalar, bilgisayarlar, televizyonlar, evlerimizdeki fırınlar, kullandığımız telefonlar. Bu ürünlerin hepsi de demir, bakır, çinko, alüminyum gibi metallerden ve petrolün bir yan ürünü olan plastikten oluşur. Yani bu ham maddeler, özellikle de metaller, dünya üzerinde bulunmasaydı ya da insanoğlunun bu maddeleri kullanma imkanları olmasaydı, hayatımızı bu denli kolaylaştıran teknolojiden söz etmek de mümkün olmayacaktı. Teknoloji, insanoğlunun yeryüzünde bulunan elementleri belirli bir amaca göre şekillendirmesiyle ortaya çıkmaktadır. Ve bu elementlerden sadece birkaçını incelediğimizde bile, varlığına çok alıştığımız bu cevherlerin aslında ne kadar mucizevi bir yapı taşıdıklarını görürüz. Bunların başında hem teknoloji hem de yaşam için son derece gerekli olan bir element gelir. Demir. Demir, yeryüzünde en yaygın olarak bulunan elementlerden biridir ve yer kabuğunun yaklaşık %5'ini oluşturur. Bu element, üzerinde yaşadığımız dünyanın en temel fiziksel dengelerinden nefes aldığımız havayı kullanabilmemize kadar yaşamın her aşamasında çok büyük bir rol oynar. Ünlü Avustralyalı moleküler biyolog Michael Denton, Doğanın Kaderi adlı ses getiren kitabında evrendeki doğa kanunlarının ve elementlerin insan yaşamı için özel bir tasarıma sahip olduğunu anlatır. Ve demirle ilgili şunları yazar. Tüm metaller arasında demir kadar yaşam için zorunlu olan biri daha yoktur. İlkel dünyada dünyanın ilk kimyasal farklılaşmasını sağlayan, ilkel atmosferi meydana çıkaran ve sonunda denizleri meydana getiren ısı, demir atomlarının yer çekimi tarafından merkeze doğru çekilmesiyle olmuştur. Demir, bizim solunum sistemimiz içinde büyük bir önem taşır. Bu madde, insan kanında bulunan hemoglobin içinde oksijenle hassas bir birleşim oluşturur. Bu sayede son derece yakıcı olan oksijen atomları kontrol altına girer. Demir çok değerli bir enerji kaynağı olan oksijeni hücrenin solunum mekanizmasına yönlendirir. Yani nefes alabilmemiz bile demir sayesinde mümkündür. Ya demir atomu hiç olmasaydı? O zaman hem yaşam mümkün olmayacak, hem de üzerinde yaşadığımız gezegen yaşama uygun hale gelmeyecekti. Demir olmasa, ilkel dünyanın ısınması gerçekleşmeyecek, atmosfer ve hidrosfer de oluşmayacaktı. Dünyayı göktaşlarından koruyan manyetik alan oluşmayacak, radyasyon kuşakları, ozon tabakası olmayacaktı. Ve dünya ölü bir gezegen olacaktı. Demir, insanların kurdukları medeniyetlerin de en önemli maddi temelidir. Çünkü sanayi çelik sayesinde vardır. Çelik de demirin karbonla birleşmesinden oluşur. Bugün hayatımızı kolaylaştıran ve kalitesini arttıran yüksek teknoloji ürünlerinin tümü sanayinin yansımalarıdır. Eğer demir olmasaydı, dünya üzerindeki teknolojik düzey de basit tahta araçların ötesine geçemeyecekti.
Tüm bunlar göstermektedir ki, demir dediğimiz elementin varlığı ve dünya üzerinde bol miktarda bulunması, insanların Allah'a şükretmelerini gerektiren çok önemli bir rahmettir. Nitekim Allah Kur'an'da bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Kur'an'ın Hadid yani Demir isimli suresinde Allah şöyle buyurur.
Andolsun biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla birlikte kitabı ve mizanı indirdik. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için yararlar bulunan demiri de indirdik. Öyle ki Allah kendisine ve elçilerine gaybla kimlerin yardım edeceğini bilsin. Şüphesiz Allah büyük kuvvet sahibidir, üstün olandır.
Kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için yararlar bulunan demir, insanoğlunun teknoloji geliştirebilmesini sağlayan önemli rahmetlerden biridir. Bu nedenle demirden ve çelikten yapılan her şey bizlere Allah'ın rahmetini bir kez daha hatırlatmalıdır.
Yeryüzündeki binalar, arabalar, uçaklar, köprüler, tren yolları, gökdelenler görünüşte insan yapımı eserlerdir. Ama aslında Allah'ın kendisinde çetin bir sertlik bulunan demiri var etmesi ve yeryüzüne yerleştirmesi sayesinde vardırlar. Teknolojiyi oluşturan unsurların her birinde Allah'ın yaratma sanatının izleri vardır. Bu unsurlardan biri de metalürjidir. Yani metallerin eritilip işlenmesi. Metalürji, teknolojinin çıkış noktasıdır. Bunun için de hem uygun metallerin var olması hem de insanoğlunun bu metalleri eritip şekillendirmesini sağlayacak araçlar bulunması gerekir. Bu araçların birincisi ateştir. İnsanoğlu ateş sayesinde metalleri eritir. Metallerse elektriğin tek doğal iletkenidirler. Bu yüzden elektronik teknolojisi de aslında ateşin varlığının bir sonucudur. Michael Denton konuyla ilgili şunları söyler. Ateşi kullanabilme yeteneğimiz çok önemlidir. Çünkü sadece ateş yoluyla teknolojik ilerleme mümkün olabilmiştir. Ateşle birlikte metalürji ve metal araçlar gelmiş ve sonunda da kimya bilgisi ortaya çıkmıştır. Ateş yanabilir cisimlerin tutuşmasıyla başlar. Bir cismin yanmasını sağlayan etkense içeriğinde karbon bulunmasıdır. Karbon ve oksijen reaksiyona girdiklerinde yüksek miktarda ısı açığa çıkarırlar ve biz de bunu alev olarak görür ve hissederiz.
Ancak ilginç bir nokta vardır. Dünyanın atmosferi %20'ye yakın oranda oksijen içerir. Karbon ise bizim kendi bedenlerimiz dahil olmak üzere her canlıda vardır. Yani ateşin malzemesi dünyanın dört bir yanında yan yana durmaktadır. Peki bunlar neden hemen reaksiyona girmezler? Neden bedenlerimiz ve tüm canlılar bir anda tutuşup yanmaz? Çünkü ateşte çok şaşırtıcı bir tasarım vardır.
Oksijenin ve karbonun kimyasal özellikleri öyle ayarlanmıştır ki bunlar sadece çok yüksek bir ısıda reaksiyona girip ateş oluştururlar. Bu nedenle ateşin oluşması için yüksek bir ısı gerekir. Kütükleri birbirine sürterek ateş yakmaya çalışan bir insanın yaptığı şey sürtünme yoluyla ısıyı yükseltmektir. Bir kibriti yakarken de onu pürüzlü bir yüzeye sürterek ani biçimde ısıtmanız gerekir. Eğer oksijenin ve karbonun reaksiyona girme eğilimleri biraz daha fazla olsaydı, hava sıcaklığı biraz arttığında insanlar, ağaçlar, hayvanlar bir anda tutuşup yanarlardı. Ve bu neredeyse sıradan bir olay haline gelirdi. Örneğin çölde yaşayan bu bitki, sıcaklık gün ortasında en yüksek dereceye çıktığı anda bir kibrit çöpü gibi bir anda alevlere boğulabilir. Elbette ki böyle bir dünyada yaşamdan söz etmek de çok zor olurdu. Eğer oksijen ve karbon reaksiyona girmek için şu an ihtiyaç duydukları ısıdan daha fazlasına ihtiyaç duysalar, o zaman da insanlar ateş yakmayı başaramayacaklardı. Ateş sadece ormanlara isabet eden, yıldırımlar sonucunda ortaya çıkan efsanevi bir enerji olacaktı.
Kısacası, oksijen ve karbonun özellikleri o denli hassas bir ayarla yaratılmıştır ki, kontrol edilerek kullanılabilecek en uygun yapıdadır. İnsanoğlunun ateşin keşfi dediği şey aslında Allah'ın ateşi insanoğlunun emrine vermesidir. Allah Kur'an'da bu gerçeğe dikkat çeker ve ateşin malzemesinin özel olarak yaratıldığını şöyle haber verir.
Ki o, size yeşil ağaçtan bir ateş kılandır. Siz de ondan yakıyorsunuz. Üzerinde yaşadığımız dünyada ateş yakabilmek için çok uygun bir ortam vardır. Ve bu özel yaratılmış ortam bugün sahip olduğumuz teknolojinin de çıkış noktasıdır. Denton, ateşin kullanımındaki çevresel faktörlere değinerek şunları söyler. Ateşin kullanımı elbette çevresel faktörlere de bağlıdır. Ağaçların ve göreceli olarak kuru bir ortamın varlığına. Bu ilave faktörlerden herhangi birinin uygun olmaması durumunda bizi insan yapan tüm fiziksel ve zihinsel yeteneklerimize ve dünyanın karbon bazlı bir yaşam için çok uygun bir yurt olmasına rağmen ateş ve dolayısıyla metalurji, kimya ve herhangi bir bilimsel gelişme mümkün olmazdı. Gerçekten insanoğlunun fiziksel yapısı, yani elleri, kolları, hareket yeteneği, görme duyusu da ateşi kullanmak için ideal yapıdadır. Allah, insan bedenini ihtiyaçlarının tümünü karşılayabilecek bir kusursuzlukta yaratmıştır. Ayrıca bu bedeni kullanabilecek bir beyni, dolayısıyla akıl ve beceriyi de insana vermiştir. Örneğin ellerimiz olmadan dünyaya gelebilirdik. O zaman ateş yakabilmemiz, metalleri şekillendirmemiz, dolayısıyla bir teknolojik geliştirmemiz mümkün olmazdı. Ya da zeka düzeyimiz çok daha düşük olabilir, dünyayı anlayacak ve onu düzenleyecek bir bilinçten yoksun olabilirdik. O zaman da teknoloji ihtiyacımızı tanımlayamayacaktık bile. Ama Allah bize düşünmemizi sağlayacak bir akıl, dünyayı tanımamızı sağlayacak 5 harika duyu, ihtiyaçlarımızı en iyi biçimde karşılamamızı sağlayacak bir beden vermiştir. İşte bu sayede onun yarattığı nimetlerden yararlanabiliyor, medeniyetler kurabiliyor, teknolojiyi geliştirebiliyoruz. Tüm bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlerin sonsuzluğu bir Kur'an ayetinde bize şöyle hatırlatılır. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Ateşin dünya ortamında yakılabilir ve kontrol edilebilir olmasının yanında metalurjiyi destekleyen bir önemli özelliği daha vardır. Başta demir olmak üzere dünyadaki tüm metaller ateşin ulaşabileceği bir ısı seviyesinde yumuşar ve sıvı hale gelirler. Örneğin demirin erimesi için 1530 santigrat derecelik bir ısı gerekir ve bu da ancak güçlü bir ateşle elde edilebilir. Eğer demirin erimesi için daha yüksek ısılar gerekseydi, bu ısı dünyadaki hiçbir yakıt tarafından sağlanamaz ve dolayısıyla sonuçta yine metalurji olmazdı. Ve bu durumda elbette insanlığın teknolojik düzeyi ilerleyemez, medeniyetler de gelişemezdi. Denton, insanoğlunun bilimsel gelişmesini kısaca özetledikten sonra şu yorumu yapmaktadır. Bilimsel yolculuğumuz uzun sürmüş olsa da, kanıtlar göstermektedir ki bu yolun sonucu hiçbir zaman belirsiz olmamıştır. Belirli bir amaca göre önceden belirlenmiş bir yolu izledik ve başarımız da asla bir tesadüf olmamıştır. Ateşin keşfinden bilimin doğuşuna ve en son olarak da doğanın düzeninde kendi merkeziliğimizi keşfedişimize kadar uzanan önceden belirlenmiş bir yolu izlemiş bulunuyoruz.
Biyokimya profesörü Michael Denton'ın bilimsel terimlerle anlattığı gerçek, iman eden her insanın Kur'an'dan öğrendiği bir gerçektir. Allah, dünyayı insanın yaşamı için yaratmış, dünyadaki varlıkları insan için emre amade kılmış ve onu türlü nimetlerle zenginleştirmiştir. Kur'an ayetlerinde Allah şöyle buyurur.
Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri için size emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır. Güneşi ve ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür. İşte teknoloji harikası dediğimiz her şey, aslında Allah'ın insanlar için yarattığı nimetlerdir. Çünkü bu teknolojik araçların hepsi Allah'ın özel olarak yarattığı ve insanın emrine verdiği malzemelerden yapılır. İnsanlar da Allah'ın onlara verdiği bedeni, duyuları, aklı ve icat etme yeteneğini kullanarak bu malzemeleri şekillendirirler. Teknoloji ile birlikte kullandığımız bir madde vardır ki yaşamımızda önemli bir işleve sahiptir. Üstelik yapı tasarımı da benzersizdir. Cam. Bulunuşundan günümüze kadar çeşitleri sürekli artan cam, kullanım alanı genişleyerek vazgeçilmez bir tüketim maddesi oldu. Bu önemli malzeme inşaat, otomotiv, içecek, gıda, eczacılık, denizcilik, elektrik, elektronik ve daha birçok sektörde kullanılıyor. Cam, maddenin katı ve sıvı arasındaki özgün bir halidir. Silis, yani kum atomları, araya giren kalsiyum, potasyum, magnezyum ve sodyum atomları ile birlikte düzensiz bir şekilde birleşir. Cam, bu düzensizlik sonucunda ortaya çıkar. Camın pek çok alanda kullanılmasının nedeni yapısındaki üstün tasarımdır. Paslanmaz, su geçirmez ve saydamdır. Cam kendisine temas eden gaz, sıvı ve katı haldeki maddelerin etkilerine karşı büyük direnç gösterir. Bu direnç kimyasal dayanıklılıktır. Üstelik camın kimyasal dayanıklılığı ayarlanabilir bir özelliktedir de. Camdaki alkali oranının yüksekliği camın kimyasal dayanıklılığını zayıflatırken boroksit, alüminyum oksit, çinko oksit ve zirkonyum oksit ise camın kimyasal dayanıklılığının artmasını sağlar. İşte bu özellik sayesinde de çözücü, parçalayıcı birçok kimyasal cam kaplarda saklanabilir. Camın mekanik özellikleri de mucizevi niteliktedir. bazı özel yöntemlerle camın dayanıklılığı yüksek oranlarda artırılabilir. Sertleştirilmiş camlar oldukça dayanıklıdır. Tekmeyle ya da çekiç darbeleriyle bile dağılmaz. Bunun yanında iki cam tabakasının arasına başka bir kimyasal ekleyerek cam daha da dayanıklı bir hale getirilebilir. İlginç olansa bu yöntemin otomobil çağının başladığı yıllarda keşfedilmiş olmasıdır. Güvenli camın bulunması tam da en çok ihtiyaç duyulan zamanda gerçekleştirildi. Motorlu taşıt çağında. 1903 yılında Fransız kimyager Edouard Benedictus, iki cam tabakasının arasına selüloz nitrat yerleştirerek üç katlı camı oluşturdu. Buluşu 1920'lerde arabaların ön camlarında kullanılmaya ve otomotiv endüstrisinde ciddi şekilde taklit edilmeye başlandı.
Camın bir başka önemli özelliği daha vardır ki onu hayatımızda bu denli önemli kılar. Ham maddesi boldur ve kolaylıkla bulunabilir. Eğer Allah isteseydi camın ham maddesi de altın ya da elmas gibi az rastlanılan bir madde olabilirdi. Ve o zaman da ondan bugünkü kadar yararlanmak mümkün olmazdı. Allah tıpkı demir ve ateş gibi camı da insanlar için yaratmış ve insanların kullanımına vermiştir.
Bugün teknoloji ürünleri hayatımızın büyük bir alanını kaplıyor. İşlerimizi kolaylaştırıyor, yaşam alanımızı genişletiyor. Artık çok daha fazla işi çok daha kısa zamanda tamamlayabiliyoruz. Uzun yolları kısa zamanda aşabiliyoruz. Günümüz teknolojisi elbette insan bilgi ve becerisinin ulaştığı seviyenin bir ürünü. Ancak asla unutulmaması gereken bir gerçek vardır. Teknolojiyi oluşturmak için gerekli olan maddeleri, en önemlisi de insana bu maddeyi işleyebilecek akıl ve beceriyi veren, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu gerçeğin bilincinde olan her Müslüman, teknoloji ürünlerinin tümünün aslında Allah'ın nimetleri olduğunu bilmelidir. En önemlisi de bunları Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanarak ona şükretmelidir. Allah Kur'an ayetlerinde yeryüzünün ve tüm evrenin insan için özel olarak ayarlandığını şöyle haber vermektedir. Allah kendi emriyle gemiler akıp gitsin ve onun fazlından ararsınız diye sizin için denize boyun eğdirdi. Umulur ki şükredersiniz. Kendinden bir nimet olarak göklerde ve yerde olanların tümüne sizin için boyun eğdirdi. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır.